Ayrım 12.
Askerlerin sarayı boşalttığını söyledi. İkinci Abdülhamit, merhum amcam Abdülaziz hakkında da aynen böyle yapmışlardı dedi. İkinci Abdülhamit yanılmamıştı. Meclisi mebusandan gelen 4 kişilik heyet, ikinci Abdülhamit'e meclisin kararını açıkladı. Biz meclisi mebusan tarafından gönderildik. Fetva var. Millet sizi halletti ama korkmayınız, hayatınız emindedir. İkinci Abdülhamit'in 33 yıldır süren kabusu gerçeğe dönüşüvermişti. Sonu amcası Sultan Abdülaziz'e mi benzeyecekti? Hep amcasının öldürüldüğünü düşünüyordu. Tedirgindi. Öğleden sonra saat 15. Padişahın yine konukları vardı. Hareket ordusu komutanlarından Müşir Hüseyin Hüsnü Paşa başkanlığındaki subaylar 2. Abdülhamid'e Osmanlı tarihinde o güne kadar görülmemiş kararı açıkladılar. Padişah sürgüne gönderilecekti. 2. Abdülhamid Çırağan Sarayı'nda kalmak istediğini söyledi. Hüseyin Hüsnü Paşa padişaha kararlı olduklarını saygılı bir dille yineledi. Sonra herkesin şaşkın bakışları arasında belindeki revolverini çıkararak ''Can güvenliğiniz için tereddüt içindeyseniz buyurun bunu alın, beraber arabaya binelim. Bir taarruz olursa önce çekip beni vurursunuz.'' dedi. İkinci Abdülhamit subayların kararlılığı karşısında bir hareket olanağı kalmadığını anlamıştı. İkinci Abdülhamit ve onun gelmesini istediği bir avuç yakını Binbaşı Ali Fethi Okyar Bey'in muhafazası altında gece geç bir saatte 3 arabaya bindirilerek Yıldız Sarayı'ndan çıkarıldı. Götürüldükleri istasyondan özel bir trenle Selanik'e hareket ettiler. İkinci Abdülhamit yeni ikametgahı Selanik Yalılar Mahallesi'ndeki Alatini Köşkü'ydü. Bu köşkü mimar Vitalina Poselli, Yahudi banker ve sanayici Moise Alatini için yapmıştı. Evi daha sonra Evliyazade Refik Efendi'nin eşi Hacer'in akrabalarından Kapanizade Ahmet aldı. Sürgünde bir bebek. Benzer sürgün kaderini ikinci Abdülhamid'in kadrosu da paylaştı. Müşir İbrahim Rüştü Paşa Midilli sürgününe yalnız gitmek istedi ama eşi Güzide Hanım ısrar etti, birlikte gideceklerdi. Bir de yanlarına daha anne sütü emen Fatih Rüştü'yü alacaklardı. Güzide Hanım bir önceki görev yeri Akabe'de dizanteri olan eşini çöllerde de yalnız bırakmamıştı. İkinci Abdülhamit Hicaz demir yolunu yaptırırken emniyeti bakımından yolun denizle temas eden noktasını kontrol altında tutmak için Akabe Kalesi'ne 15 Şubat 1906'da Rüştü Paşa komutasında 2 tabur asker göndermişti. Eşinin hastalandığını öğrenen Güzide Hanım günler süren yolculuk sonucu Akabe Kalesi'ne eşinin yanına gitmişti. Bugün Midilli Adası'na sürgün gidenler sadece 2. Abdülhamid'in o günlerde yanında bulundurduğu güvenilir adamları değildi. İttihatçılar Temmuz devriminin ardından önce tevkif edip sonra da aileleriyle birlikte Büyükada'da ikamete mecbur edilen eski Selasker Rıza Paşa, eski Tophane Müşiri Zeki Paşa, eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, eski Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, eski Başkatip Tahsin Paşa, eski Başmağabeyinci Ragıp Paşa, eski Şehremini Reşit Paşa gibi isimleri de Midilli Adası'na sürgüne gönderdi. İkinci Abdülhamid'in iki devir kadrosu birleştirilip birlikte Midilli'ye sürülmüştü. Eşi Rüştü Paşa'nın yanında Midilli'ye sürgüne giden Güzide Zorlu Hanım kimdi? Fatin Rüştü'nün annesi Güzide Hanım zengin bir ailenin kızıydı. Dedesi Rıfkı Efendi aslen Yozgatlıydı, İpek yolunda şal ticareti yapıyordu. Babası Hüseyin Rıfkı Paşa 2. Mahmut döneminde 1827'de eğitim amacıyla Fransa'ya gönderilen ilk 4 öğrenciden biriydi. Soru, şal tüccarı Rıfkı Efendi oğlunun neden kendisi gibi tüccar olmasını istememişti, onu asker ocağına göndermişti? Bu sorunun yanıtı dönemin siyasal ekonomik yapısında saklı. 19. yüzyılın başı. Padişah 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp yerine profesyonel, iyi eğitilmiş, ticari işlerden uzak, yaşamını kışla da sürdürecek disiplinli askerler ve ordu istiyordu. Ama 460 yıllık Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak o kadar kolay değildi. Yeniçeri Ocağı zamanla salt askeri bir güç olmaktan çıkmıştı. Yeniçeriler özellikle son 100 yılda bir ekonomik gücün kontrolü altına girmişti. Yahudi sermayesiyle ticari ilişkileri vardı. Dönemin önde gelen Yahudi sarrafları Yeşaya Aciman, Çelebi Beher Kormona, Yehezkel Gabay, Yeniçeri Ocağı sarrafıydı ve Yeniçeri ağalarıyla kurdukları ortaklık sonucu saray üzerinde büyük etkiye sahiptiler. Özetle Yahudi sermayesi Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesini istemiyordu. Bununla birlikte Yahudi tüccarları karşısında Osmanlı piyasasında giderek güç kazanan Ermeni sermayesi ise Yeniçeri Ocağı'nı kaldırılıp Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasını destekliyordu. Yani piyasadaki Yahudi gücünü kırarak saray nezdinde güçlü olmak istiyordu. Ermenilerin Yeniçeri Ocağı karşısındaki tavrı saray tarafından da korunmalarına neden oluyordu. Uzatmayalım, 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılırken Yeşaya Aciman ve Çelebi Behor Karmona gibi büyük Yahudi tüccarlar öldürüldü. Yehezkel Gabay Antalya'ya sürüldü. Yahudi cemaati ne yapacağını bilemiyordu. Çünkü asırlardır ilk kez bir Yahudi cemaat lideri öldürülüyor, önde gelen Yahudi tüccarlar ya sürülüyor ya da yok ediliyordu. Sonuçta Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Yahudi sermayesinin siyasal ve ekonomik ağırlığı büyük darbe yedi. Buna karşılık Ermeni lobisi siyasal ve ekonomik gücünün doruğuna çıkacak bir sürece girdi. Güzide Hanım'ın şal tüccarı babası Rıfkı Efendi Türk müydü, Ermeni miydi, Yahudi miydi? Bilmiyoruz ama görünen o ki tüccar Rıfkı Efendi oğlunu Nizam-ı Cedid ordusuna yazdırmakta çok gönüllü gözüküyor. Hüseyin Rıfkı Paris'te 2 yıl sarayda da kaldı. Dönüşünde topçuluk üzerine kitap yazdı. Padişah tarafından verilen altın madalyası vardı. Ordu komutanlığı da yaptı. Hatta ailenin söylediğine bakılırsa sadrazamlık teklifi bile almış, ancak ben siyasetten anlamam diyerek reddetmişti. Hüseyin Rıfkı Paşa'nın ilk eşinden Hilmi ve Hamdi adlarında 2 çocuğu vardı. İkisi de askerliği seçmiş ve paşalık rütbesine kadar ulaşmışlardı. Hüseyin Rıfkı Paşa'nın 2. eşi esir pazarından aldığı Melek Hanım'dan ise Güzide ve Vefik doğdu. Paşa Güzide doğduğunda 65, Vefik doğduğunda 72 yaşındaydı. Ara not: Güzide Hanım'ın kardeşi Vefik Bey'in kızı Mualla Eriş ilk evliliğini 1943 yılında film yönetmeni Faruk Kenç ile yaptı. Faruk Kenç, Atatürk'ün cenaze törenini filme çeken ve Türkiye'de filmlerin sessiz çekilerek daha sonra seslendirme yapılması yöntemini ilk kez uygulayan filmciydi. İstanbul Film Şirketi'ni kuran Faruk Kenç, Çakırcalı Mehmet Efe, Kıvırcık Paşa, Günahsızlar, Çölde Bir İstanbul Kızı gibi çok sayıda filme imza attı. Mualla ve Faruk çiftinin Vefik ve Gül adında 2 çocuğu oldu. Mualla Hanım 2. evliliğini Amerikan Tütün Şirketi'nde çalışan Richard Brooking ile yaptı. Bu evlilikten de Can adlı bir oğlu oldu. Faruk Kenç ise 2. evliliğini 1954 yılında Türk sinemasının küçük hanımefendisi Belgin Doruk ile yaptı. Tanımı amaçlı soru: Kenç ne demektir? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bu kelime yok. Bir yer ya da bölge ismi olabilir mi? Türk Tarih Kurumu yayınlarından Kırım ve Kafkas Göçleri adlı kitapta Kerç adlı bir yer ismi geçiyor. Nitekim daha önce Kırım Kerç'te oturmakta olan bir grup Yahudi başlarında hahamları olduğu halde 1865'te İstanbul'a gelmişler ve gerekli yardımı görmüşlerdi. Hatta bunlar Osmanlı Devleti'ndeki diğer Yahudilerden mezhepçe farklı olduklarını beyan ederek, kendilerinin bir cemaati mahsusa teşkil ederek İspanyalı Yahudilerle hiçbir münasebetleri olmadığından ayrı hahambaşı kavaminine tabi olmayı istemekteydiler. Abdullah Saydam, 1997, sayfa 92. Rus İbrahim Paşa'nın oğlu Rüştü Paşa ile evlendirilen Güzide Hanım'ın ailesinin kökeni neydi? Güzide Hanım'ın babası Hüseyin Rıfkı Paşa 105 yıl yaşadı. Ailece saraya yakındılar. Güzide'nin en yakın arkadaşı 2. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'dı. Hatta evlenirken gelinliğimiz benzer olsun diyerek aynı gelinliği diktirmişler. Ancak Hüseyin Rıfkı Paşa, sen nasıl padişahın kızıyla kendini bir tutarsın diyerek gelinliğindeki pırlantaları söktürmüştü. 2. Abdülhamid 2 kızını Naime Sultan ile Zekiye Sultan'ı Gazi Osman Paşa'nın 2 oğluyla Nurettin Paşa ve Kemalettin Paşa ile evlendirdi. Dipnot: Naime Sultan ile Kemalettin Paşa 1898 yılında evlendiler. Evliliklerinin 6. yılında Yıldız Sarayı bir dedikoduyla çalkalandı. 5. Murad'ın kızı Hatice Sultan Kemalettin Paşa ile aşk yaşamaya başlamıştı. Üstelik Kemalettin Paşa Hatice Sultan'a delicesine aşıktı. Bunu haber alan 2. Abdülhamid kızı Naime Sultan'ı Kemalettin Paşa'dan boşadı ve paşayı Bursa'ya sürdü. Naime Sultan 2. evliliğini saray vezirlerinden İşkodralı Celaleddin Paşa ile yaptı. Hatice Sultan da hariciye katiplerinden Rauf Bey ile evlendirildi. Hatice Sultan'ın torunu ünlü gazeteci yazar Kenize Murat'tır. Gazi Osman Paşa'nın akrabası. Zorlu ailesinin anlatımına göre Güzide'nin babası Hüseyin Rıfkı Paşa ile Gazi Osman Paşa akrabaydı. Biyografilere bakıldığı zaman bu akrabalığa ait somut bir olguya rastlanmıyor. Gazi Osman Paşa'nın biyografisi bilinmezlik üzerine kurulu. Nerede doğduğu konusunda çelişkili bilgiler mevcut. Örneğin doğum yeri konusunda bazı tarihçiler Amasya derken bazıları Tokat demektedir. Babasının kimliği konusunda da benzer karışıklık vardır. Kimisi Çubuklu Şerif Ağa'nın, kimisi Binbaşı Mehmet Bey'in, kimisi de Kereste Gümrüğü'nde Katip Mehmet Efendi'nin oğludur diye yazmaktadır. İlginçtir, Gazi Osman Paşa da kaleme aldığı otobiyografisinde ailesi hakkında bilgi vermemiştir. Bilinen İstanbul Sıbyan Mektebi, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi, Askeri İdadi, Harbiye sonrasında askerliğe adım atmasıdır. 1877-1878 Rus Harbi sırasında Plevne'deki savunmasıyla ün kazanmıştır. Çok ünlenince 2. Abdülhamit kendini devireceğinden korkup Gazi Osman Paşa'yı Yıldız Sarayı'nda yaveri Ekrem baş yaver yaptı. Selamlıklara çıkarken arabasında karşısına hep Gazi Osman Paşa'yı oturturdu. Paşa'nın itibar ve şöhreti sayesinde kimsenin arabaya bir suikast teşebbüsünde bulunmayacağını hesap ediyordu. Ancak Güzide'nin saraydaki sultanlarla arkadaşlık yapması, kocası Rüştü Paşa'nın saray yaverleri arasına katılması bu akrabalık ilişkisini kuvvetlendiriyor. Keza Hüseyin Rıfkı Paşa ile Güzide Zorlu'nun mezarlarının Gazi Osman Paşa'nın türbesinin bulunduğu Fatih Camii'nin bahçesinde olması Zorlu ailesinin söylediklerini teyit ediyor. Güzide Hanım'ın ailesi çok zengindi. Bu nedenle Rus İbrahim Paşa'nın oğlu Rüştü Paşa Beyazıt'taki konağa iç güveysi oldu. Konağa adım atar atmaz ilk olarak horozlarına büyük bir kümes yaptırdı. Rüştü Paşa horoz dövüşüne meraklıydı. Rüştü Paşa ve Güzide Hanım çiftinin 5 erkek çocuğu oldu. Ender, İsmail, Nejat, Rıfkı, Eftal ve Fatin. En küçükleri Fatin'di. Bu nedenle Fatin'i yanlarına alıp Midilli'nin yolunu tuttular. Diğer çocukları halaları Melek ve Servet'in yanına bıraktılar. Dipnot. Melek Hanım ünlü doktor Ragıp Sarıca Paşa ile evliydi. Kızı Nadide'nin ikinci eşi seks filmlerinin ünlü prodüktörü Arif Hanoğlu'ydu. Güzide Zorlu bu evliliğe karşı çıktığı için Nadide Hanım'la ölene kadar konuşmadı. Midilli'ye sürgün kararı Güzide Hanım'ın yaşamında ne ilk ne de son acı olacaktı. Peki Güzide Hanım'ın valizlerini toplayıp Midilli'ye gitmesine neden olan 31 Mart ayaklanması nasıl çıkmıştı? Sinemaya gideceğiz. İkinci meşrutiye sonrası özgürlük dalgasının halkasına kadınlar da katıldı. Artık daha çok kadın gazetelere ve dergilere makaleler yazıyor, dernekler kuruyor, gösterilere bile katılıyordu. Bu arada Temmuz devrimiyle gelen özgürlük söylentileri de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kadın tesettürüne son vereceği dedikodusuydu. Günün koşulları değişse de dinsel bir simge olan tesettürün bırakın kaldırılması, söylentisi bile huzursuzluklara neden oldu. İttihatçılar bu asılsız iddiayı yalanlasa da muhalif gazeteler söylentinin gerçekleşeceğini yaydılar. Bunların en sivri dillisi Derviş Vahdeti'ydi. Derviş Vahdeti, Volkan adındaki gazetesinde hemen her gün Paris'ten yeni dönen Ahmet Rıza ile kız kardeşi Selma Hanım'a saldırmaktaydı. Gazeteye göre iki kardeş dinsizdi, fesi ve peçeyi kaldırmak istiyorlardı. Hatta Selma Hanım kadınlara dağıtmak üzere Paris'e 1000 şapkalık sipariş vermişti. Sonunda bu yayınlar üzerine bir grup gerici Selma Hanım'ın kurduğu Kadınlar Derneği'ni basıp başta gavur icadı piyano olmak üzere binadaki tüm eşyaları kırıp döktüler. İzmir'de de benzer olaylar yaşanıyordu. Evliyazade Refik Efendi o günlerde Karşıyaka'daki konakta kız kardeşleri Naciye ve Makbule ile bir tartışmaya girdi. Kız kardeşlerinin kararına karışmamakla birlikte onları uyarmayı da ihmal etmedi. Başınıza bir bela gelir. Evliyazadelerdeki o günkü tartışmanın nedeni Naciye ve Makbule'nin sinemaya gitmek istemeleriydi. Evliyazade Naciye ve Makbule'nin sinemaya gitmek istemelerinin nedeni ise Doktor Nazım'ın devrimin o ilk günlerinde İzmir'de yaptığı bir konuşmada kadınların da artık sinemaya, tiyatroya gidebileceklerini açıklamasıydı. Evliyazade Naciye, Doktor Nazım'la aynı görüşü paylaşıyordu. Selanik'te yayımlanan ve Aka Gündüz takma adını kullanan Enis Avni'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Kadın dergisine cinsiyet ayrımı yapılmadan herkesin özgürlükten yararlanmaya hakkı olduğuna dair makaleler yazıyordu. Yalnız değildi. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızları Fatma Aliye ve Emine Seniye, sonradan Müslüman olan Macar Osman Paşa'nın kızı Nigar Binti Osman, sonradan Fevziye Mektepleri Müdürü olacak Nakiye Elgün, Halide Edip gibi kadınlar da benzer makaleleri kaleme alıyorlardı. Sonuçta başta Evliyazadelerin kadınları olmak üzere İzmir'de kadınlar tiyatroya ve sinemaya gitmeye başladılar. Tiyatrolar artık kapılarına hanımlar da girebilir levhaları asmaya başlamıştı. İstanbul'da fırtına kopmasına neden olacak gelişmelerin habercisi İzmir'deki bir olay oldu. Kömürcü Ahmet Ağa'nın karılarınız erkeklerle nasıl diz dize oturup sinema tiyatro izler, bu gayrimeşru duruma kim izin veriyor şeklindeki propagandasıyla hayli etkili oldu. Yoksul Müslümanlar toplanarak hükümet konağına doğru yürüyüşe geçtiler. Kışladaki bazı askerler de şeriat isteriz diye bağıran göstericilere katıldı. Gericiler her geçen saat tehlikeli olmaya başlamışlardı. Kuşçubaşı Eşref yanındaki 10 jandarma askeriyle gösteriyi önleyemiyordu. Kışladaki askerler şeriat isteyenlere silah çekemeyeceklerini söyleyip sadece olayları seyrediyorlardı. 17 Ağustos 1908 günü İzmir'de meydana gelen bu olaylar zor da olsa bastırıldı. Benzer ufak çaplı gösteriler İstanbul'da da tekrarlanınca İttihat ve Terakki Cemiyeti 19 Ağustos 1908'de Beyazıt Camii'nde toplanan ulemaya kanuni esasının şeriata uygun olduğunu onaylattılar. Ama gericiler eylemlerine son vermiyordu. 11 Ekim 1908 tarihli İkdam gazetesi birkaç zorba tarafından bir subay ve ailesinin bindiği aracın durdurulup subayın tartaklandığını, kadınların yüzlerinin ve giysilerinin yırtıldığını yazdı. İddialara göre olay bir karakolun önünde olmuş ve polis olaya müdahale etmemişti. Sindirme çabalarına rağmen kadınlar daha özgür bir yaşamın şartlarını zorlamayı sürdürüyorlardı. Ve İstanbul her geçen gün geriliyordu. Gericiler Temmuz devrimini yıkmak için her yola başvuruyorlardı. 2000 evin yandığı 23 Ağustos 1908'de meydana gelen Büyük İstanbul yangınını Allah'ın meşrutiyet üzerine Osmanlı'yı cezalandırmak için çıkardığı söylentilerini yaymaya başladılar. Kasım 1908 genel seçimlerini ekseriyetle İttihatçılar kazanınca gerici muhalifler mevcut yönetimi yıkıp statikoyu devam ettirmek için başka yöntemler aramaya başladılar. Peki Temmuz devrimine neden karşıydılar? İki meşrutiyet arasındaki fark. Gerici monarşistler sanıyordu ki 1908 meşrutiyeti de tıpkı 1876 yılında ilan edilen birinci meşrutiyete benzeyecek. Oysa iki meşrutiyet arasında farklar vardı. 1876 meşrutiyetin amacı mutlakiyetçi monarşiyi düzenlemekti. Amacına ulaştı. Padişah tarafından kabul edilen kanuni esası Avrupa'nın en tutucu anayasaları göz önüne alınarak hazırlandı. Onu hazırlayan kurumların görüşleri ışığında siyasal gücü monarşi ile bürokrasi arasında paylaştırıyordu. Meclis-i Mebusan'ın rolü çok kısıtlıydı. Halkın istekleri küçük bir oranda temsil şansı bulsa da anayasal düzen içindeki yerine bakıldığında monarşi ve bürokrasiden sonra geliyordu. Meclisin feshi padişaha tanınmış haklardan biriydi. Bu nedenle meclis çalışmalarında tam anlamıyla özgür olamıyordu. Ayrıca Bakanlar Kurulu da Meclis-i Mebusan'a değil padişaha karşı sorumluydu. İki meclisli anayasal düzende tüm üyeleri padişah tarafından atanan Meclis-i Ayan yani Senato vardı. Üstelik bunun yetkileri Meclis-i Mebusan'dan daha fazlaydı. 1908 Temmuz devriminde ise temel amaç kökten değişikliği gerçekleştirmekti. Yoksa mevcut düzende değişiklikler ya da düzenlemeler yapmak değil, kanuni esasiyi kitabi olmaktan çıkarmak istiyor, hayata geçirmek istiyordu. Bunun en somut göstergesi kadın haklarıydı. Özellikle seçkin aileler dışında toplum içinde yüzyıllar boyunca peçe ardına gizlenmiş, sosyal yaşamda etkisi olmayan, tepki gösteremeyen ya da göstermeyen kadınlar devrimin kendilerine verdikleri hakları kullanmaya başladı. Mitik beyanlarında onlar da vardı, gazete sayfalarında da. Yeni okulların açılması, kızların okutulması, kadınların rahatça kendilerini ifade imkanı bulmaları Osmanlı'nın değişme sürecine girdiğinin göstergesiydi. Ayrıca devrimci kadrolar aşiret düzenini yıkmaktan, yoksul köylüye toprak dağıtmaktan bahsediyordu. Utangaç bir laikliği savunuyordu. Latin harflerine geçmenin zeminini yokluyordu. Eski siyasal ve toplumsal kurumlarıyla kuralları yıkmaya çabalayan Osmanlı'nın bu burjuva devrimi gerici monarşistleri korkutuyordu. Devrimi yıkmak, halkı kendi yanlarına çekmek için her daim yaptıkları propaganda yöntemine başvurdular. Halkın dinsel duygularını sömürmeyi sürdürdüler. Örneğin 1876 Anayasası'nın 35. maddesi meclisi feshetme yetkisini padişaha tanımıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti 35. maddeyi kaldırmak istiyordu. Dipnot: kafa karışıklığı yaratmamak için İttihatçıların meclisteki kolu İttihat ve Terakki Fırkası'nı da İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak yazmayı tercih ettim. Monarşist gericiler bu anayasa değişikliğini milletin dini duygularını suistimal ederek şöyle yorumladılar. 30 Ramazan 5 ise namaz demek. Yani İttihatçı dinsizler aslında Ramazan'ı ve namazı kaldırmak istiyorlar. İttihatçıların rakipleri salt gericiler değildi. Prens Sabahattin kadrosuna sahip oldukları gazeteler aracılığıyla iktidarı topa tutuyordu. Ne yazık ki İzmir'de Doktor Nazım'ın sorgusunda görüldüğü gibi İttihatçılar bu eleştirilerin üzerine sert yöntemlerle gidiyorlardı. İttihat ve Terakki fedailerinin muhalifleri silah zoruyla susturmak istemesi olayları büsbütün çığırından çıkardı. Önce söylentisi sonra Mizan gazetesinde haberi çıktı. İkdam gazetesinin başyazarı Ali Kemal'in öldürülmesi için Doktor Nazım ve Rahmi Bey İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne teklifte bulunmuşlardı. Doktor Nazım ve artık Selanik mebusu olan Rahmi Bey de 27 Mart 1909 tarihli Mizan gazetesinde bu haberi tekzip ettiler. Dipnot: Doktor Ali Osman Onbulak'ın oğlu Doktor Nejat Onbulak babasından aktararak yazdığı ve aile içi bir kitap niteliğindeki çalışmasında Doktor Nazım'ın babasının da aralarında bulunduğu bir gizli toplantıda İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine makaleler yazan bir gazetecinin öldürülmesini önerdiğini ve bu yolda karar alındığını aktarmaktadır. 10 gün sonra 6 Nisan 1909'da Serbestliği gazetesi yazarı Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde vuruldu. Köprünün her iki yakasında da polis kulübesi vardı ama saldırgan kaçmayı başarmıştı. Gazeteci Hasan Fehmi binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. İstanbul patlamaya hazır bomba haline gelmişti ve bir kıvılcım hiç beklenmedik bir yerde 5 gün sonra ateşe dönüştü. 31 Mart ayaklanması. 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece İstanbul Taşkış'ta da hareketli saatler yaşanıyordu. İlk ayaklanan Hamdi Çavuş komutasındaki 4. Avcı taburu oldu. Hemen ardından diğerleri de onları takip etti. İsyancılar Ayasofya'ya doğru harekete geçtiler. Yürürlerken kendilerine sarıklı mollalar da katılıyordu. Yol boyu slogan atıyorlardı. Gavurluk istemeyiz, şeriat isteriz, padişahım çok yaşa. İsyanın bayrağı yeşildi. İşin garip yanı şeriat kıstaslarıyla yönetilen bir idari yapıda şeriat istemekti. Amaç halkın dini duygularını sömürmekti. Hedefte ise İttihatçıların getirmek istediği moderniteyi önlemek vardı. Ayasofya'ya doğru yola çıkan gerici monarşistler karşılaştıkları askerlere alaylı mı mektepli mi olduklarını soruyordu. Mektepliyiz cevabını verenleri öldürmekten kaçınmıyorlardı. Her öldürdükleri harbiyeli subayın ardından mektepli zabit istemeyiz, alaylı zabit isteriz diye slogan atıyorlardı. Hemen o gece öldürülenler arasında Asar-ı Tevfik zırhlısı süvari binbaşı Ali Kabuli, yüzbaşı Sparati, Mülazım Muhittin, yüzbaşı Nail, yüzbaşı Selahattin ve kardeşi Nurettin Bey vardı. Galata Köprüsü üzerinde katledilen Mülazım Selim'in cesedi ise 2 gün sonra ancak kaldırılacaktı. O gece toplam 20 subay öldürülmüştü. Gericiler İttihatçı avına çıkmıştı. Sadece mektepli subayları değil İttihatçı mebusları da katlettiler. Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Laskiye Mebusu Emin Aslan Bey öldürüldü. Araya girip minik bir tespit yapmak istiyorum. Bizim tarih kitapları diyor ki, Adliye Nazırı Nazım Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş aşamasında Paris liderliğini yapıp, meşrutiyet sonrası İstanbul'a gelerek mebus seçilen ve sonrasında meclisi mebusan reisi olan Ahmet Rıza'ya benzetilerek öldürüldü. Ayrıca Laskiye Mebusu Emin Aslan Bey de İttihatçıların yayın organı Tanin Gazetesi'nin başyazarı ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın zannedilerek öldürülmüştü. Tarih araştırmacıları, akademisyen, gazeteciler hemen hepsi bunu yazıyor. Size bu hiç inandırıcı geliyor mu? Gericiler Adliye Nazırını ve Laskiye Mebusu'nu öldürüyorlar, onu da birilerine benzeterek yapıyorlar. El insaf, işin tuhaf yanı ölenler ile öldürülmek istenenler fiziki olarak birbirlerine hiç benzemiyorlar. Ayrıca gericiler bazı iddiatçıları yakalayıp hapsetmişlerdi. Bazıların evlerine girip arama yapmışlardı. Zaten ellerinde de meşhur hafiye Fehim Paşa'nın yardımcısı Süreyya Paşa'nın verdiği liste vardı. Bitmedi. Emin Aslan öyle bilinmeyecek ve tanınmayacak sıradan bir mebus değildi. O İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk nizamnamesini yazacak kadar önde gelen isimlerden biriydi. Ahmet Rıza'yı öldürdüklerini sananlar daha sonra yazılı isteklerinde Ahmet Rıza'nın meclis başkanlığından çekilmesini neden istesinler?